Arkadaşlar Doktor Ekrem Buğra ikinci bizimle birlikte hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Nasılsınız?
Teşekkür ederim, eksik olmayın.
Biz bugün muhteşem yüzyılı konuşacağız. Bir kere adı doğru mudur onu bir konuşalım. Tarihe böyle mi geçmiştir Sultan Süleyman dönemi?
Bir kere Kanuni Sultan Süleyman tarihçilere göre Osmanlı tarihinin en parlak devresine ismini vermiş bir hükümdardır. Biz kendisini Kanuni Sultan Süleyman diye tanıyoruz. Vakara resmi kayıtlarda hep Sultan Süleyman'ı Gazi diye geçer ama umumiyetle Kanuni Sultan Süleyman diye bilinir. Kanuni ismi onun kanunlar koymasından geldiği zannedilir. Halbuki ondan önceki padişahlar da kanun koymuştur. Osman Gazi'den itibaren Osmanlı padişahları kanun koymuştur. Fatih Sultan Mehmet'in koyduğu kanunlar Kanuni Sultan Süleyman'dan çok daha mühimdir. Fatih Sultan Mehmet Osmanlı Devleti'nin anayasasını hazırlamıştır. Teşkilat kanunnamesiyle çok konuşulmuştur bu kanun. Kanuni Sultan Süleyman o kadar kayda değer kanunları yoktur arazi kanunları dışında. Esas bu ismin verilmesinin sebebi kanunu olan bağlılığıdır.
Yani uygulamadaki başarısı,
evet,
değil mi?
Evet. Yani Kanuni Sultan Süleyman'ı diğer padişahlardan ayıran demeyeyim ama alameti farikası, yani en çok tebarüz ettirilen hususiyeti kanunlar olan aşırı bağlılığıdır. Öyle ki mesela Piyale Paşa Cerbe zaferini kazandığı halde divanın efendim Piyale Paşa kulunuza vezirlik rütbesi verelim dedikleri halde olmaz. Daha yeni terfi etmiştir. Böyle birden tafra derler ona, birden yükselmesi uygun değildir. Kanunu kadime muhaliftir. Eski kanuna muhaliftir demiştir. Ve paşalık rütbesi, vezirlik rütbesi vermemiştir. Beyler beylik rütbesiyle iktifa edelim demiştir. Ama bir meydan muharebesi kazanmış büyük bir deniz askerine torunuyla evlendirmek suretiyle taltif etmiştir. Yani hadi öyle taltif edelim. Şimdi bu kadar kanunlara bağlı bir padişahtır. Bir başka hususiyet. Damatlarından Rüstem Paşa İstanbul'a su getirmek üzere çalışırken Belgrad ormanlarından padişah da ziyarete gidiyor inşaatı teftişe. Orada mimarı görüyor. Mimara talimatlar veriyor. Şunu şöyle yap, bunu böyle yap diye. Rüstem Paşa döndüğü zaman mimardan vaziyeti öğreniyor ve mimarı hapse atıyor. Padişah çağırıyor, duyuyor mimarın hapse atıldığını. Niçin mimarı hapse attınız diyor. Padişahım diyor, bütçede olmayan harcamalara yol açtığı için hapse attırdım. Şunu demek istiyor. Ben sadrazamım. Bu iş benden sorulur.
Siz
sen padişah da olsan bu işe karışamazsın.
Siz niçin karıştınız?
Karışırsan benim işlerim bozulur. Eğer çok meraklıysanız bu işi siz yaparsınız. Veya beni alır başkasını yaparsınız. Ama vezir-i azama karışamazsınız. Bu Osmanlılar'da kanundur. Padişah birini tayin ettiği zaman bu ister vezir olsun, ister vali olsun, ister hakim olsun, kadı olsun. Müdahale etmez. Beğenmiyorsa icraatını vazifeden alır. Veya suç işlemişse vazifeden alır.
Beğenmiyorsa göz yumar mı?
Beğenmiyorsa göz yumar. Tabii yani onun orada durmasını maslahata muvafık buluyorsa o icraatlarına göz yumar. Yapacak bir şey yok padişahın. Yani padişah en nihayet ikazda bulunur. Yani şöyle yap böyle yapma denir. Eğer zayıf birisi ise var böyle devlet adamları. Aman padişahı gücendirmeyeyim makamımdan olmayayım der, değiştirir. Ama dirayetli birisi ise Mesih Paşa gibi, Kemankeş Kara Mustafa Paşa gibi icabında padişah hayır efendim doğrusu budur, isterseniz beni buyurun mührü diyen sadrazamlar da çoktur. Hı-hı. Şimdi bu da anlatmak istediğim Rüstem Paşa'nın davranışı değil. Hı-hı. Padişah bir sıradan bir monarşide olsaydı Rüstem Paşa'yı azarlardı, hatta vazifeden alırdı, hatta idam ettirirdi. Sen kim oluyorsun padişaha böyle davranıyorsun, benim verdiğim talimat üzerine adamı hapse atıyorsun, bunu yapam, yani ben padişahım bunu demiyor padişah. Niçin demiyor? Çünkü kanunu kadimeye göre, Osmanlı kanunlarına göre bu iş sadrazamdan sorulur. Yapacağı onu vazifeden yapmıyor. Eniştesi olduğu rivayet edilen meşhur Makbul İbrahim Paşa bir vakıf davasında kazasker huzurunda şahit dinlenecek. Şahidim ben diyor. Efendim diyorlar, siz kölesiniz. Kölenin şahitliği makbul değildir. İslam hukukuna göre. Köle şahitlik yapamaz. Çok bozuluyor sadrazam. Kendisi sadrazam yani. Padişaha gidiyor, şikayet ediyor kazaskeri. Bana böyle böyle söyledi diyor. Padişah diyor ki haklı.
Doğru.
Kanun yapmış. Böyle. Ben seni azat ettim diyor. Padişahın kölesidir ya. Ben seni azat ettim. Git şimdi şahitliğini yap diyor. Gidiyor kazaskere. Ben diyor padişaha arz ettim. Padişah beni azat etti. Tamam ama diyor, bir insanın kendi lehine olan beyanı kabul edilmez. İspatla diyor. Ya şahit getir, ya senet getir. Bak bu İbrahim Paşa padişaha dönüyor. Diyor ki efendim böyle böyle oldu. Haklı diyor. Hemen bir ıtıkname yazıyor. Yani azat kağıdı. Altına diki şahit imza alıyor. Padişah da mühürünü basıyor. Şimdi götür yap diyor şahitliği. Vay benim göz bebeğim olan, makbul diye anılan İbrahim Paşa'nın şahitliğini nasıl kabul etmezmiş? Demiyor. Niçin? Kanun öyledir. Kanuni Sultan Süleyman devrinin hususiyetleri çoktur. Belgrad seferinde ekinleri çiğneyen köylüler seni kanuna şikayet ederiz diyorlar. Padişah diyor seni şikayet ederiz. Kime şikayet edersiniz? Kanuna şikayet edersiniz. Yani böyle
onun
bir
da üzerinde evet, aslında. Evet,
böyle bir anlayış olduğu için Kanuni Sultan Süleyman'a kanun denmiştir. Kanuni denmiştir. Bu hassasiyeti herkes tarafından kabul edilmektedir. Bu kanuna olan hassasiyeti. Fakat Avrupalılar kanuni demezler. Evet, lawgiver Avrupalı tarihçiler tarafından da kullanılır ama magnificent. Solimanlu Magnificent Fransız, muhteşem Süleyman diye bilinir. Neden? Çünkü Kanuni Sultan Süleyman öyle bir padişahtır ki 46 sene ile en uzun tahta kalan padişahtır. Onun zamanı muazzam fetihlerin olduğu bir devirdir. Rodos gibi Fatih Sultan Mehmet'in isteyip de alamadığı bir yer fethedilmiştir. Ta Macaristan adındaki koca ülke fethedilmiştir. Onun devrinde Avusturya İmparatoru mağlup olmuş ve kahrından ölmüştür. Fransa Osmanlı Devleti'nin himayesine girmiştir. İran bütünüyle ezilerek Irak fethedilmiştir. Bağdat fethedilmiştir. İslam dünyasının mühim merkezlerinden ve kanun ve Akdeniz Osmanlı denizi, iç denizi gibi bir hüviyete kavuşmuştur. Aceh Sultanlığı, Hindistan'da Gücelat Sultanlığı, Yemen o, halife sıfatıyla padişahtan yardım istemiş. Avrupalılar buna bakarak demişler ki bu muhteşem Süleyman'dır. Bunun gibi bir padişah şimdiye kadar gelmedi. Şimdiden sonra da gelmez. Ve bu devrede bunu hatırlatmak üzere muhteşem yüzyıl demişler. Ama bunu diyen Avrupalılar değil tabii. Bu bir edebi yakıştırmadır. Evet. Ama Kanuni Sultan Süleyman'ın Avrupa'daki adı Muhteşem Süleyman'dır. Herkes onu bu şekilde bilir. Bir de ismi Süleyman olduğu için tarihte meşhur bir Süleyman daha var. Süleyman Peygamber aleyhisselam. Yahudilerin King Solomon dedikleri. O da Yahudilerin en parlak devrini yaşadığı bir devirdi. Nil'den Fırat'a kadar topraklar onun hakimiyetindedir. Dünyaya hakim olan birkaç şahsiyetten biri olarak ihtişamı çok anlatılır Süleyman Peygamber'in. Biraz da ondan bağlantı kurmuşlar. Yani bir Süleyman tarihte geldi. Böyle ihtişamlı bir isim bıraktı. Şimdi de onun isim benzeri aynı şekilde ihtişamlıdır dediler ve Kanuni Sultan Süleyman'a muhteşem ismini verdiler. Tabii yaşantısı itibariyle fevkalade mütevazi olmakla beraber fetihleri, hazineyi ağzına kadar doldurması, Avrupa'daki ve İslam dünyasındaki ihtişamı, yaptırdığı eserler, İşte Süleymaniye Camii gibi, Kabe-i Muazzama'nın etrafındaki revaklar gibi, ona gerek dünya tarihinde, Avrupa tarihinde, gerek İslam tarihinde bu muhteşem sıfatını hak eden bir şahsiyet olarak görülmesine yol açmıştır.
Bu dönem tabii parlak bir dönem. Sadece tarihçilerin değil, işte edebiyatçıların, yazarların, okuyanların,
sanatkarların, okuyanların, yazarların
yoğunlaştığı bir dönem ve son dönemde de çok konuşuluyor. Türkiye'de Muhteşem Yüzyıl bir dizi sezonlardır devam ediyor ve devam edeceği de benziyor. Her ne kadar bitirileceği açıklanmış olsa da devam edecek gibi görünüyor. Son dakika kararıyla bir değişiklik olur belki. Çok da eleştirilen bir dizi. Daha başlamadan önce eleştirilmişti ve ben hatırlıyorum. Biz burada programda da böyle bir dizinin başlayacağını ve insanların pek de huzurlu olmadığını konuşmuştuk. Aynı huzursuzluk 4 yıl sonra yeniden gündemde. Sayın Başbakan bir açıklama yaptı ve bizim atalarımız öyle değildi, benim öyle bir atam yok dedi.
Evet, şimdi bu Türkiye'nin problemleridir. Bütün dünyada tarih romanlardan ve dizilerden öğrenir. Öğrenilir. Her ne kadar akademisyen arkadaşlarımız tarih romandan ve filmden öğrenilmez diyorsa da realite bu değildir. Realite yani popüler halk insanlar tarihi romanlardan ve filmlerden öğrenmiştir. Bunu en iyi yapanlar Hollywood olmuştur. Hollywood 1950'li yıllardan itibaren dünya tarihinin ve bilhassa tabii Batı tarihinin, Hristiyanlık tarihinin en parlak kayda değer sahnelerini filmleştirmiştir. Ve bu filmlerin ekserisi de gerek senaryo, gerek artist seçimi, gerek sanat yönetmenliği, direktörlüğü açısından çok başarılı eserlerdir. On Emir, Hazreti Musa bunları düşünürseniz ta o zamandan bu zamana Ben Hurlar ve yakın zamana kadar Avrupalıların
Mısır tarihini de.
Evet. Yani onları da az çok yine Hollywood kendi filmleri tarihlerini olarak görüyorlar. Bunları işlemişlerdir ve güzel işlemişlerdir. Bu gelenek bizde çok zayıftır. Çok parlak bir tarihimiz olduğu halde her sahnesi yani didaktik değil, sıkıcı değil, insanları cezbedecek yani bir filmde aranan aşk, ihtiras, kıskançlık hepsinin tarihi hadiseler arasında bulunabileceği bir tarihimiz var. Menfi manada söylemiyorum. Yani insan münasebetleri, insan unsurunun ön planda olduğu, sosyal hayatın ön planda olduğu bir tarihimiz var. Bunları biz şimdiye kadar ne romanlara, ne filmlere, ne televizyona aksettirebildik. Bu bakımdan biz kusurluyuz. Ama son zamanlarda artık Türkiye'de roman, film, televizyon sektörü bir ciddi bir farklılaşma yaşıyor. Avrupa'da da tabii bu daha önceki yıllarda olmuştu. Ve insanlar bakir bir sahaya, tarihe yöneldiler. Bununla aralı dönem dizileri denilen diziler, tarihi filmler yazılıyor, romanlar neşrediliyor. Ve halk da beklenenin daha ötesinde bunlara alaka gösteriyor.
Aslında tam da eleştirilen nokta bu. Hani biraz önce dediğiniz bir filmde olması gerekenler, onu seyredilir yapanlar, işte aşk, entrika, kavga, dövüş vesaire. Şimdi diyorlar ki eleştirenler, bizim tarihimiz haremden ibaret değil.
Evet, işte buradaki problem o filmde aşk, ihtiras, kıskançlık olması değil. Bunların dozunun ayarlanması.
Ölçüde hata
veya
var,
başka problemler. Şimdi bir kere ben peşin olarak şunu söylemek istiyorum. Bu dizi ve buna benzer dizi yapımcılarının, son zamanlarda olanların, eski zamanlar değil, son zamanlarda olanların hiçbirinde ben bir art niyet, tarihe ve tarihi şahsiyetlere hakaret veya Türkiye'deki sosyal sınıflar arasında bir kutuplaşmayı körükleyici bir peşin hüküm, art niyet aramıyorum. Bir kere bunun altını çizmek istiyorum. Yani bu filmini yapanlar kötü niyetli insanlar değiller. Bu bir. Peki bu tenkitler, bu neden ortaya çıkıyor? Bir kere en başta şunu söylemek istiyorum. Türkiye'de sadece bu filmi yapanlar değil, tarihle uğraşanlar bile bazı bakımlardan fevkalade cahilce davranabiliyorlar. Tarih çok geniş bir saha. Her şeyini bilmek mümkün değil. Ve tarih sadece savaşlardan, tarihi şahsiyetlerden ibaret değil. Yaşamak, yemek, ev, ev eşyası, kılık kıyafet, evlenmeler, boşanmalar, ölümler, çocuk doğum, bunların hepsi tarihin bir parçasıdır. Biz çok ciddi bir travma yaşamışız. Biliyorsunuz son 100 yılda sosyal hayatımızda çok ciddi bir değişme olmuş. Dışarıdan müdahaleyle, yani kendiliğinden evolüsyon, evrim yoluyla olan bir değişiklik değil bu. Bunu bir İngiliz yaşamamış, bir Alman yaşamamış, bir Avrupalı yaşamamış. Biz yaşamışız. Bir anda her şeyimiz değişmiş. Binaenaleyh yani bizim ecdadımız nasıl giyinirdi? Nasıl yaşardı? Evde ne eşyaları vardı? Nasıl evlenir? Nasıl boşanırdı? Neye sevinir? Neye üzülürdü? Bunu bile bilemiyoruz. Yani insanlar mesela fes diye bir başlık var. Erkekler giyer. Benim dedem giymişti mesela. Babam değil ama. Şimdi bu fesin nasıl giyildiğini bilmiyor. Neden? Bir kere nesiller arasındaki irtibat kopmuş. Fes yasaklanmış. Dolayısıyla insanlar sosyal hayata dair hiçbir bilgileri yok.
Peki yasaklanmamış olsaydı bugüne kadar gelir miydi?
Gelmezdi belki ama en azından nasıl giyildiği bilinirdi. Bunlar alakalı kültüre vakıf olurdu insanlar. Yani tamamen hayatımızdan silinmezdi. Şimdi bizim
biraz
için
daha yavaş belki olurdu. Şimdi, yani çünkü evet. Gene bir nesil sonra efendim, bilinmez olurdu efendim, belki ama
yani 21. asırda otomobillerin, motosikletlerin olduğu bir asırda, insanların bir yerden beri koştur koştur gittiği bir zamanda artık fes giyileceğini, ben Arap dünyasında fes serbest oldu halde çok nadirdir. Ama en azından o kültür bilinirdi. Yani mesela hala Ürdün'de hacca giden insanlar mutlaka fes giyerler. Camiye fesle giderler. Yani fes bir statüdür. Yani bu bilinirdi. Biz yani 1925'ten öncesini bilmiyoruz. Halbuki bizim hayatımızdır bu. Çoğumuzun dedelerinin doğduğu, büyüdüğü tarihtir. Şimdi hukukumuz, kanunumuz, adetlerimiz hepsi değişmiş. Lisanımız değişmiş. Çok şeylere vakıf değiliz.
En büyük sıkıntı galiba o okumadaki problemimiz. Evet. Yani geçmişi okuyamıyoruz.
Tabii bu birinci sebep. Peki değişti diye bilmemek mazeret mi? Tabii ki değil. Biz okumayan bir milletiz. Meraklı değiliz. Hiçbir şeye meraklı değiliz. Yani bunlar tarihe dair bir dizi değildi. Avrupa'da geçen bir dizi yapsa gene aynı yanlışlıkları yaparlar. Neden? Çünkü biz araştırmıyoruz. Üstün körü bilgilerle, danışmanlıklarla işi yürütüyoruz. Dizi danışmanları diyor ki bize hiç danışılmadı. Danışılsa ne kadar cevap verebilirler? Siyasi tarihi iyi bilen birisi sosyal tarihi bilir demek değil. Eskiden bunlar çok eskiden de olurdu. Bir tiyatro eseri seyrederdik. Günlerce gazetede yazardı. O zaman tabii eski devri bilenler de vardı. İşte fes öyle giyilmez, ferece şöyle giyilmez, içeri böyle giyilmez, şöyle denmez denirdi. Bunlar eskiden de
şimdi
olurdu.
Şimdi artık bunu söyleyecek kimse
yok.
Kimse
de kalmadı. Yani böyle bir problem var. Biz okumuyoruz. Okumadığımız için de öğrenemiyoruz. Hı-hı. Öğrenmediğimizin bu da filmlerimize, romanlarımıza aksediyor.
Peki bu bir kitap olsaydı, bir film ya da bir dizi değil de, film de değil ama evet, dizi ve roman arasında biraz önce okumuyoruz dediniz. Bu yazılmış olsaydı bu kadar etkiler miydi toplumu?
Hayır. Yani yazılı eserler günümüzde artık o kadar fazla tesir göstermiyor. Evet, romanları, eserleri çok satılan insanlar oluyor ama bunların eserleri belli bir kitleye hitap ediyor. Yani meşhur yazarlarımızın birkaç baskı yapan eserleri ancak belli insanlar tarafından okunuyor. Evet. Okuma kültürü olan, onlar da belli entelektüel seviyeye sahip kimselerdir. Ama film öyle değil. Herkes, hele sinema olsa, sinemada da bu kadar. Mesela Mahpeker diye bir film oldu. Hoş, hı-hı, bir filmdi. Sinemalarda oynadı. Mesela o kadar alaka görmedi. O kadar şey, fırtına kopartmadı. Çünkü sinemaya gitmek aktif bir iştir. Ama televizyon öyle değil. Her akşam karşınıza geliyor. Hı-hı. İster istemez çoluk çocuk, yaşlı genç, fakir zengin, hı-hı, köylü şehirli, cahil okumuş, herkes onu seyrediyor. Dolayısıyla tesiri çok daha fazladır. Onun için üzerinde çok konuşuluyor.
Evet, bu kadar konuşulmasının, evet, sebebi. Kısa bir aradan sonra aslında bu tesiri arttıran bir diğer noktaya değineceğiz. Çünkü Sayın Başbakan'ın eleştirilerinin bu kadar yoğunlaşmasının da sebebi zannediyorum bu dizinin yurt dışında gösteriminin de çok yoğun olması. Bu konuyla ilgili tweetler de var. Hülya Aksu Duzgun'u takip edip tweetlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Konuyu biz de size taşımaya devam edeceğiz. Sıra Doktor Ekrem Buğra ikinci ile sohbetimiz devam ediyor. Diziyle ilgili eleştirilerin bir diğer noktası, ki karakterlere geleceğiz ama hazır gösterimden ve etki alanından bahsetmişken buna da değinelim. Acaba bu dizinin yurt dışı gösteriminde dizinin başında ve sonunda olaylar tamamen tarihten alınmıştır yazıyor olması muhtemel mi? Çünkü bizi takip eden bir dinleyicimiz böyle yazıyor diyor. Bunu yorumlar mı Ekrem Bey diye soruyor ama ben böyle yazabileceğini çok ihtimal vermiyorum.
Şimdi umumiyetle yazılan tarihi filmlerde, romanlarda ve dizilerde hadiseler tarihten alınmıştır diye yazar. Tarihten alınmıştır demek,
esinlenmiştir diyor, ilham edilmiştir. Daha çok, evet. Evet.
Şimdi motomot tarihten alınması mümkün değil. O zaman dokümenter, belgesel film olur. Bu mümkün değil. Şimdi buna da ben bir şey söylemek istiyorum. Şimdi buradaki hadisedeki şahsiyetler tarihi şahsiyetlerdir. Bunda şüphe yok. Ama buradaki hadiselerin birebir tarihi olması beklenmez. Filmlerde, romanlarda tarihe sadık kalınması beklenmez. Ama mesela fiktif insanlar, farazi hadiseler olabilir. Bu normal. Bütün dünyada böyledir. Ama dünyada roman, tarihi roman yazanlar, film yapanlar bu işi çok iyi araştırırlar. O zamanki en teferruat kabilinden insanlara hadiseleri bile öğrenirler. Ondan sonra bunu romana aksettirirler. Romandaki o hayali kısımlara da insanlar tolerans gösterir. Ama eğer hadise tarihi şahsiyetleri değiştirmek, hadiseleri tahrip etmekse, o zaman bu tenkit edilir. Şimdi benim anladığım kadarıyla Muhteşem Yüzyıl'da böyle bir kasıt yok. Ama hadiselerin örgüsünden, gelişinden çok farklı imaj uyanıyor. Benim ne söylediğim mühim değildir der Mevlana Celaleddin Rumi. Karşıdakinin ne anladığı mühimdir. Şimdi karşıdakiler sizin anlatmak istediğinizden çok farklı bir Kanuni Sultan Süleyman ve tarih imajına kapılıyor. Diyeceksiniz ki bize ne, seyretmesinler. Ama dediğim gibi 24, 7'den 70 herkesin önüne düşen bir dizi bu. Seyrediyorlar. İnsanlar tarihi buradan öğreniyor. Türkiye'de böyle bir zaaf var. O zaman biraz daha hassas olunması beklenir. Siz doğru bile gösterseniz karşı tarafın algılaması çok farklı. Yani haremde entrika ile geçen bir tarih. İşi her tarihin her kısmı dozunda işlenmiş olsaydı belki böyle bir tenkit de çok fazla olmazdı.
Peki bir şey soracağım. Eğer tam öyle anlatılsaydı, yani evet, tam olduğu gibi anlatılsaydı bu kadar ilgi çekici bir dizi ortaya çıkar mıydı?
Şimdi işin bir de o yönü var. Filmler, diziler daha ziyade aşk, ihtiras, kıskançlık, çekememezlik, entrika, komplo üzerine kuruludur. Bunun olmadığı filmler çok fazla alaka görmez. Şimdi Osmanlı tarihi aslında bu bakımdan filmler için çok ideal değildir. Evet, heyecanlı hadiseler vardır ama bu anlatılan komplolar, şunlar bunlar biraz hayal mahsulüdür. Bir kere harem hayatı hakkında çok fazla malumatımız yok. Şimdi dizide bakıyorsunuz, harem ağaları efemine tipler. Bir kere harem ağaları efemine değildir. Zencidirler, zenci değiller. Yani bir kere burada esaslı bir problem var. Oradaki cariyelerin hal hareketleri, bunlar eski hayatı bilmeyen insanların dizayn ettiği.
Çok tartışıldı ve çok da tiye alındı diyeyim. Hürrem'in haremde bağırmaları mesela. Ayaklarını yere vura vura.
Yani Hürrem Sultan'ın farklı bir şahsiyet olduğu belli. Ama çok sevimli bir hanımdı. Bu isim kendisine ondan verildi. Hürrem sevimli demektir. Padişahın gözüne girdi. Böyle bağıran çağıran kadınları, kocaları sevmezler. Onun gözüne giremez. Bir iki belki sever, ondan sonra usanır. Böyle bir şey yok. Yani Hürrem Sultan'ın böyle bir çizilen Hürrem Sultan portresi çok yanlış bir portre. Doğru bir portre değil. Hürrem Sultan tarihte zekası, kabiliyetiyle, becerikliliğiyle ön plana çıkmış. Entrikalar niçin? Şimdi kocasının tarafından sevilen kadınlar kıskanılır. Görümcesi kıskanır, kaynanası kıskanır, eltisi kıskanır, komşular kıskanır. Hatta kocasının iş arkadaşlarının karıları kıskanır. Yani bu kıskançlık, bu herkes için geçerlidir. Bir baba oğlunu çok severse diğer çocuklar onu kıskanırlar. Kıskanan adam ne yapar? Onun hakkında objektif olamaz. İftira da atar, dedikodu da eder, yalan da söyler. Bu hep mümkündür. Hürrem Sultan padişah tarafından çok sevilmiş. Bu kıskanılmış ve karşı tarafta bir muhalif klik meydana gelmiş. Bu klik Hürrem Sultan'ı padişaha dil uzatamayacakları için kötüleyen bir propaganda yürütmüşlerdir. Hürrem Sultan hakkında söylenenler, Rüstem Paşa hakkında söylenenler hepsi tamamen dedikodu mahsulüdür. Hakikatle alakası
tarihte
yoktur.
Tarihte bunlar...
Söylenmiş tarihte. Bunu söyleyen tarihçi var ama o tarihçi karşı kliğin adamı. Buna da dikkat etmek lazım.
Kimin söylediğine de bakmak lazım.
Kimin söylediğine bakmak lazım. Yani Osmanlı tarihinde partiler yoktur ama ciddi klikler vardır. Klikleşmeler vardır. 1, 2, 3, 4 tane klik bazen politikayı yönlendirmiştir. Tarihçiler de mensup oldukları kliklere göre hadiseleri anlatmıştır. Bu bütün dünyada böyledir. Onun için biraz o taraftan bakmak lazım. Çizilen imaj yanlış. Harem imajı yanlış. Orada verilen imaj komplo, entrika, birbirini devamlı kuyusunu kazmak isteyen insanlar. Burası doğru değil. Peki bunu yapmasanız film alaka görür mü? Zannediyorum görmez. Bunlar onu bildikleri için bunları işliyorlar. Bir de dediğim gibi tarihlere bakıyorlar. Bunlar yazıyor. Bunları analiz etmesi beklenmez dizi yapımcılarının. Bunların ciddi birer müşaviri olması lazımdır aklı başında. Demelidir ki bir dakika. Bir tarih kitabı da yazıyor diye hemen lop onu siz oraya koyamazsınız.
Doğrulamadan.
Bunu doğrulamak bu böyle değildir. Gerçekler bunu tabii söylemesi lazım. Danışmayı bize kimse sevmez. Danışmanların sözünü dinlemezler. Danışman zaten arandığı zaman bulunduğu zaman işe yaramayan insan olarak vasıflandırılır. Bir böyle bir problem var.
Özellikle tarihçilerin bu anlamda acaba sorumluluk alması gerekir miydi? Yani dizi yapımcılarıyla görüşüp buradaki hataları ifade etmeleri ya da...
Tarihçilerin ortaya çıkıp yapıcı eleştirilerde bulunmaları lazımdı. Bizde bu eksiktir. Tenkit edilir ama ortaya bir şey konmaz. Muhteşem Yüzyıl'ı beğenmiyorsunuz. Fakat o zaman ortaya bir şey koyun. Yani burada ne yanlışlar var? Ben mesela vaktiyle Elveda Rumeli adında bir dizi çekiliyordu. Onunla alakalı tespitlerimi bir arkadaşa mesaj olarak göndermiştim. Bana sordu. O arkadaş onu gazeteye göndermiş. Bir gazetede neşredildi. Benim haberim yok ama benim ismimde. Ondan birkaç gün sonra programda ciddi değişiklikler oldu. Benim tenkitlerim istikametinde.
Ne güzel.
Ben yapıcı şeyler söyledim. Yani şu kıyafet şöyle olmalı, bu böyle olmalı. Şimdi demek ki yapıcı tenkitler insanları tarafından nazara, dikkate alınıyor. Çok da suçlamak doğru değildir yapımcıları. Bu bakımdan bizim bir hatamız var. İkincisi, bu diziyi eğer taraflı, tarihi tahrif eden şekilde buluyorlarsa, Türkiye'de artık herkese para var, imkan var. Bunun zıttını yapmaları beklenirdi. Yani tarihine sahip çıkan insanların Kanuni Sultan Süleyman'ı anlatmaları beklenirdi. Ama biz bu kadar zamandır Osmanlı tarihini ciddi anlatamamışız. Ama bunda şöyle bir bahanemiz de var. Yıllarca Osmanlı tarihi bir dezenformasyona tabi tutulmuştur. Hatta dezenfektasyona tabi tutulmuştur. Bir padişahı anlatmak, onunla alakalı film yapmak kolay değildir. Kolay değildir. Çünkü Osmanlı Cumhuriyeti'nin zıttı olarak hep görülmüştür. Osmanlı'yı metheden, öven, müspet ele almak mümkün değildir. İnsanlar gruplara ayrılmıştır. Osmanlı düşmanları ve hamasi Osmanlı muhipleri her iki tarafta subjektiftir. Birisi yalan yanlışa dayanarak Osmanlı'yı kötüler. Öbürü hayali masallara dayanarak Osmanlı'yı över. Ortada gerçek diye bir şey kalmamıştır. Gerçeğe yapışmak isteyenler de ortada bir şey bulamazlar. İki tarafın bu çatışmasından dolayı. Onun için ben mazur görüyorum. Tabii dizideki tek problem bu değil. Ama sadece savaştan ibaret bir filmi de kimse seyretmez. Ama harem ruhunu O zamanki insanların onu daha doğru vermeleri beklenirdi. Burada bir hataları var. Çok yanlış
giyim
bir imaj.
Giyim kuşam eleştiriliyor mesela. Evet. Giyim kuşamla ilgili.
Ben giyim kuşamı şey bulmadım.
Özellikle kadınların giyim kuşamını.
Yani kadınlar cariyedir. Cariyelerin örtülmesi zaten lazım değildir. Ama bu zaten bütün maalesef filmlerde yapılır. Yani hassasiyetle yapılan filmlerde bile bakarsanız Osmanlı hanımları erkeklerle rahatça görüşürler, başları açık çıkarlar. Böyle bir şey yoktur. En modern ailelerde bile birkaç göç vardır. Birkaç göç meşrutiyete kadar çok sıkı biçimde, ondan sonra gevşek de olsa devam etmiştir. Düşünün, meşrutiyet devrinde bile hala kadınlar erkeklerle beraber aynı lokantada yemek yiyemezler. Vapura beraber binemezler, tramvaya beraber binemezler, tiyatrolara beraber gidemezler. Kadınlar mahfile ayrıdır, erkekler mahfile ayrıdır. Hanımıyla mesela çay bahçesine giden birisi erkekler kısmına gider, hanımı çay hanımlar tarafında oturur.
İşte bu yüzden yalnız bir yere gidilmez.
Gidilmez.
Ondan ne yapacaksınız? Arkadaşlar
için. Evet, onun için buna dikkatli olmak lazımdı. Ben sanat yönetmenliğini beğendim. Elbiseler, mekanlar güzel ama bir kere aktör ve aktris seçimi çok yanlış. Kanuni Sultan Süleyman rolündeki şahıs hiç Kanuni Sultan Süleyman'a uymamış. Ne tip olarak, ne yaş olarak başarılı bir kimse olabilir. Nebahat Çehre Hafsa Sultan rolüne uymamış. Çünkü Nebahat Çehre bambaşka bir, o da çok başarılı bir aktristir ama bambaşka bir tiptir o. Yani Hafsa Sultan hanım hanımcık bir valide sultandır. Hürrem deseniz Hürrem Sultan rolüne gitmemiş. Yani böyle bir problem var. Sonra çok abartılarak verilmiş hadiseler. Bu abartılarak verilme belki film tekniğidir. Vahim yanlışlar var. İdamlar sarayın ortasında infaz ediliyor. Öyle bir şey yok. Çelişkiler var. Senaryo zayıf. Ben hatta ilk çıktığında dedim ki bu dizi tutmaz. Birkaç dizi sonra ağır tempolu olduğu için, senaryosu zayıf olduğu için yayından kaldırılır. Fakat o kadar çok muarızı oldu ki muarızlar reklam yaparak filmin reytingini arttırdılar. Normalde birkaç dizi sonra yayından kalkması kuvvetle muhtemel olan dizi muhalifleri sayesinde tutuldu, seyredildi ve konuşuldu. Bundan sonra da konuşulacağı benziyor. Ama ben bu tarihi dizilerin şöyle bir faydası olduğunu da gördüm. Birincisi insanlar bunun ehemmiyetini anladılar. Şimdiden sonra belki daha çok tarihi dizi yapılır. İkincisi insanlar tarihin ehemmiyeti bir şey olduğunu anladılar. Tarihe yöneldiler. Tarih öğrenmeye başladılar. Her şey zıttıyla bilinir. Bu tarihi filmlerdeki belki hatalar insanların tarihi doğru öğrenmek için daha çok gayret göstermelerine sebebiyet verecektir. Hı hı. Bu bakımdan ben faydalı olduğunu düşünüyorum.
Önümüzdeki dönemde belki daha eleştirilerin de ışığında daha
evet.
Farklı.
Yapımcıların da biraz hassas olmalarını, gerek sanat yönetmenliği bakımından, gerek senaryo bakımından, gerekse insanların hassasiyetleri bakımından hassas olmaları lazım. Şimdi mesela buna başka bir misal. Mesela bu din aleyhtarı karikatürler, filmler var Avrupa'da, dünyada. Bunlara mesela aşırı tepki veriliyor. Ben aşırı tepki vermesine taraftar değilim. Herkesin kendi şeysi yapar ama bu kadar insanın hassasiyetiyle uğraşmak, onları aptal yerine koymak da ayrı bir kabahattir. Onun için bunu yapanların da, yani karşı çıkanların biraz itidalli olması gerekiyor ama yapanların da dikkatli olması lazım. Abartılı bir benzetme oldu ama bu dizilerde de bu dizilere çok fazla düşmanca tavır doğru değil. Yapıcı olmak iyi. Dizilerin de biraz insanların hassasiyetlerini gözet. Burası Amerika değil, burası Hollywood değil.
Şöyle düşünelim, bir film olsaydı bu, ki aşağı yukarı bir buçuk saat olurdu. O film için senaryo aylarca yazılır, üzerine çalışılır.
Evet.
Çekimi yine bir o kadar aylarca sürer. Mekanlar büyük bir titizlikle seçilir. Montaj
evet.
Geceler boyu sürerdi. Ama düşünün,
tabii dizide bu mümkün değil.
Neredeyse bir film tabii. Dakikasını bir haftada
evet.
Tüketiyoruz.
Problem bundan kaynaklanıyor. Şimdi ben mesela en son Royal Affair adında bir Danimarka filmi seyrettim. Danimarka kralı Christian'ın zamanında geçiyor. Kral psikolojik problemleri olan bir kraldı. Şimdi orada mesela fevkalade gerçekçi bir tasvir var. Hadiselerde en ufak bir sapma yok. Yani düşünün, kralı deli olarak tanıtıyor ama kralın iyi taraflarını da veriyor. Objektif filmi seyrettiğiniz zaman o devri güzelce anlıyorsunuz. Abartılar yok. Şimdi tabii dizi filmlerde bu hassasiyeti göstermek çok zor. Haftalık bunun yetişmesi lazım. Hı hı. Haftalık yetiştiği zaman da ister istemez 40-45 yaşında yeniçeriler, halbuki genç olması lazım. Genç bir Hasan Can orada saçlı sakallı gözüküyor. Yani bir takım problemleri de bu beraberinde getiriyor. Evet. Bu kaçınılmaz.
Sayın Taş'tan bir tweet atmış, diyor ki biz eleştiri yapmak isteriz ama dinlemiyorlar. İyi bir dizi çekmek için de para yok demiş.
Doğru, haklılar. Yani ama neticede şimdi artık eskisi gibi değil. Matbuat çok güçlü. Söylenenler, yazılanlar anında her yere yayılıyor. Ama dediğim gibi tenkit etmek yetmiyor. Yani mutlaka yapıcı eleştiriler olması lazım. Karşı tarafta neticede bu yapıcı eleştirileri nazara alır. Bu almazsa bundan sonraki dizilerde alınır.
150 milyonluk bir seyirci kitlesine ulaştığı ifade ediliyor Muhteşem Yüzyıl'ın ve tabii bize ait bir tarihten ne olursa olsun başında sonunda ne yazarsa yazsın biz biliyoruz ki o bizim tarihimiz. Evet. O anlatılanlar bizim geçmişimiz. Evet. Ve Sayın Başbakan'ın çıkışını bu anlamda da ben haklı buluyorum.
Yok haklıdır.
Yani anlatılanlar bizim tarihimiz. Şimdi şöyle, ama bu bizim tarihimizin neresi efendim, kısmına biraz daha detaylandırmak.
Ben gazeteci olsam gazetemde sizin aleyhinize yazılar yazsam bunlar doğru olabilir. Yanlış olabilir. Doğrudur. Sizin özel hayatınızla ilgili şeylerdir. Bir kere bunu yazmam bu bakımdan doğru değildir. Yani doğrudur ama ben bunu yazamam. İkincisi yanlıştır. Bu da iftiradır.
Şimdi bunu hiç yazamam.
Bunu hiç yazamam. Şimdi ölmüş gitmiş insanların dili insanlar kadar hakkı yok mudur? Kendilerini müdafaa etmekten acizdirler. Siz ortaya çıkıyorsunuz. Bununla alakalı film yapıyorsunuz. Bunları seyredenler bunlardan bir kısmı gerçektir. Ama onlar onun öğrenilmesini istememişlerdir. Belki de.
Belki de.
İkincisi çoğu da gerçek değil. Bu gerçek olmayan imajı verdiğiniz zaman siz karşı tarafta tarihi şahsiyetler insanların gözünde menfi bir yere oturuyor. Halbuki üzkürü mevtaküm bil hayır. Ölüleri hayırla anmak bir adettir. Kötülüğü varsa bile. Şimdi bu dizilerin böyle bir problemi var. Yani ahlaki, moda tabiriyle etik değil. Tarihi şahsiyetleri hiç değilse fazla özeline inmeden objektif bir şekilde anlatmak lazım. Tamam, filmde Kanuni Sultan Süleyman iyi bir insan olarak, imajı olarak veriliyor. Hı hı. Yani gerçekçi bir imaj veriliyor. Yani Kanuni orada dirayetli bir adamdır. Dinine bağlıdır, geleneklere bağlıdır, kahramandır. Ama öte tarafta garip bir aile hayatı vardır. Yani siz Tudor'a benzeyen bir film yapmak istiyorsun ama Tudor İngiltere'siyle Kanuni Sultan Süleyman Fransa'sı arasında bir benzerlik yok. Yani sanat yönetmenliği benziyor ama zaman benzemiyor.
Eleştiri rüzgarı başlamışken hızını alamayanlar başka şeyler de söylediler. Pargalı ve Kanuni Sultan Süleyman arasında olduğu iddia edilen bir ilişkiden bahsettiler.
Bir erkek bir erkeğe çok alaka gösterirse hemen bunu söylerler. Kanuni Sultan Süleyman Pargalı'yı çok severdi. Yani şark tarihinde kadın erkek arasındaki münasebetler sınırla çizilmiş olduğu için, yani kaç köç olduğu için erkekler erkeklerle, kadınlar kadınlarla ahbaplık ederler. Bugünün bakış açısından bakıldığı zaman bu biraz efemine bir tavır olarak görülebilir. Yani bir erkeğin bir erkeği aşırı derecede muhabbet, biz de erkekler birbirine sarılırlar, öpüşürler, el ele tutuşurlar. Bu çok normal karşılanır. Bir Avrupalı için bu fevkalade şaşırtıcıdır veya başka manalara gelir. Kadın için de böyle. Günümüz bakış açısıyla baktığınız zaman siz bu kanaate varmış olabilirsiniz ama Kanuni Sultan Süleyman gibi bir şahsiyet, bir kere otokontrolü güçlü olan bir insan, Kanuni'ye bu kadar kıymet verilmesi tarihçiler tarafından yüksek bir şahsiyete sahip olduğunu gösteriyor. Bir erkekle münasebete girmek bir İslam Osmanlı kültürü için bir zaaftır. Bu zaafı Kanuni Sultan Süleyman gibi birisinden beklemek de biraz saf dillik olur. Hı hı. Evet, muhabbet doğrudur. Yani Kanuni Sultan Süleyman onu çok severdi. Makbul İbrahim Paşa'ya adı Makbul oradan geliyor. Çocukluğu beraber geçmiş. Birbirlerine karşı çok yakın olmuşlar. Ama ondan sonra mesela en ufak bir hatasında affetmedi Kanuni Sultan Süleyman'ın. Yani ben onu abartılı buluyorum ama tarihte buna benzer yakıştırmalar olmuştur.
Peki gelelim Kanuni
Bunu bilmek mümkün değildir.
Ve Hürrem arasındaki aşka.
Evet. O da enteresan bir hadisedir. Yani Hürrem Sultan'ın bir kere tarihte en mühim hadisesi kocası tarafından bu kadar sevilen bir hanım olmasıdır.
Bir tweet var, diyor ki dinleyicimiz, diziden sonra Hürrem Sultan'ın kabrine gidip ona lanet okuyanlar var.
Ne yapalım, o kendi problemleri. Hürrem Sultan'ı biz rahmetle anıyoruz. Haseki Hastanesi'ne gitmesinler onlar, söyleyin. Haseki Hastanesi'nde muayene olmasınlar. Hürrem'in bir kabahati var idiyse, her insanın kabahati vardır. Kanuni Sultan Süleyman'ın da vardır. Peygamberlerden mada hiç kimse günahsız değildir. Hata işler, günah işler. Var ise yaptığı hayır hasenat sayesinde ödenmiştir. Yaptığı caminin, mescidin, çeşmenin, su yolunun, sebilin, hamamın, imaretin, medresenin, mektebin ve hastanenin haddi hesabı yoktur. Hürrem Sultan'ın. Oradan aldığı sevaplar ve dualar kabrine gidip lanet okuyanları çok çok bastırır. Sonra haksız lanet zaten geçmez. Hürrem Sultan, bir kere Kanuni Sultan Süleyman'ı seviyorsanız Hürrem Sultan'ı da seveceksiniz. Kanuni Sultan Süleyman gibi dirayetli bir adam Hürrem Sultan'a kıymet vermesi demek ki kıymetli bir insandır. Değilse o zaman Muhteşem Süleyman, Kanuni Sultan Süleyman gibi dal kavukluklar yapmamak lazım. Yani böyle bir kadının zaafına yanlış işler yapmış olan bir adam sevilmez. makbul tutulmaz.
Ya da tarihte böyle anılmamalıdır.
Burada bir tezat ve tenakuz vardır. Hürrem Sultan anlatıldığı gibi bir insan değildir. Her kadın kocasını kıskanır, kumasını kıskanır, kumasının çocuklarını kıskanır. Kendi çocuklarının padişah olmasını ister. Ama o anlatılanlar, o Mustafa meselesi tamamen farklıdır. Hürrem Sultan'ın kendi oğlu da aynı şekilde isyan etmiş ve öldürülmüştür. Yani padişahın Hürrem'e olan sevgisi Bayezid'i affetmesine şey yapmadı, yol açmadı. Bunlar yanlıştır. Bunlar yanlıştır. Hı hı. Hürrem çok yüksek meziyetli, edebiyatıyla eli kalem tutan, şiir yazan bir padişah hanımıydı.
Tek eşli oldu.
Tek eşliydi. Hı hı. Hürrem, Kanuni Sultan Süleyman'ın ondan önce iki tane hanımı vardı. Hürrem'den sonra bir daha hiçbir hanımla evlenmedi. Hiçbir cariyeye iltifat etmedi. Hürrem Kanuni Sultan Süleyman'ın sağlığında vefat ettiği halde dönüp başka kadına bakmadı. Osmanlı padişahları zannedilenin aksine çok da fazla kadın düşkünü değildir. Bunun da altını çizmek istiyorum. Sarayda çok güzel hanımlar olduğu halde çok fazla hanımla karı koca hayatı yaşamamışlardır.
Tam da tersi anlatıldığı için belki dizide biraz
tek
daha
tezat var. Tek tük bazı padişahlar vardır böyle çok kadınla evlenen, ama 36 tane padişahtan bahsediyoruz. 36 padişahın ekserisi böyle değildir. Kanuni Sultan Süleyman da böyle değildir.
Çocuklarıyla ilişkisi?
Kanuni Sultan Süleyman çocuklarını gayet iyi yetiştirmiştir. İlk hanımı Mahidevran'dan olan oğlu Şehzade Mustafa zaten Yavuz Sultan Selim'e benzediği için halk tarafından da çok tutulan bir şehzadeydi. Başını da o yedi zaten. Fakat çok zeki değildi. Yiğitlik tek başına yetmiyor. Sabır da gerekir. Sabır zekanın neticesidir. Kanuni Sultan Süleyman çok büyük bir padişahtı. Onun devri çok parlak bir devirdi. Şunu söylemek istiyorum ki uzun süren hükümetler halk tarafından usançla karşılanır. Kanuni Sultan Süleyman'dan da insanlar usandılar. Artık gitsin, yerine başkası gelsin dediler. O başkası Mustafa olarak görüldü. Mustafa da halkın bu teveccühünü yanlış değerlendirmek talihsizliğine kapıldı. Sağda solda babası aleyhine konuştu. Hatta bazı komplolara sıcak baktı. Bu komplolar onun hayatını kaybetmesine sebebiyet verdi. Diğer çocukları Hürrem'den doğmuştur. Onlardan bir tanesi Mihrimah. Mihrimah padişahın çok sevdiği bir kızıdır. Bir tarihte bir baba ile kızı arasında bu kadar yakın bir münasebet daha anlatılmıyor. Çok zeki bir hanımdı, sultandı Mihrimah Sultan. Babası ona danışır, onun fikirlerine kıymet verirdi. Belki oğullarından çok Kanuni Sultan Süleyman'ın kızı Mihrimah'ı sevdiği söylenebilir. Oğullarından Mehmet en kalitelisiymiş. Onun yerine düşünüyordu Kanuni Sultan Süleyman. Fakat veba salgınında vefat etti. Şehzade Camii'ni onun için yaptırdı. Cihangir edebiyatçı ve işli bir çocuktu. O da genç yaşta vefat etti. Bayezid babasına karşı çıktı biliyorsunuz. O da mağlup oldu ve öldürüldü. En son Sultan Selim kaldı. Sultan Selim ne babası gibi ne Yavuz Sultan Selim gibiydi. Barışçı bir padişahtı. Kibar, nazik, hayırsever bir padişahtı ve onun devri artık Kanuni Sultan Süleyman devri gibi değildir ama halk ondan memnun olmuştur. Çünkü savaşlar insanı usandırır. Savaştan sonra bir barış devri istenir.
Hep öyledir değil
evet.
mi?
Fatih Sultan Mehmet devri hep seferlerle geçti. İnsanlar Şeyh Sultan Bayezid devrinde rahat nefes aldılar. Sonra ondan da usandılar. Yavuz Sultan Selim istediler. Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman yine fetihler. Millet yine usandı. Bu sefer Sultan II. Selim devri o kadar sefer olmadı. Ama onun devrinde de Kıbrıs fethedildi, Tunus fethedildi ve Osmanlı Devleti en uzun sınırlar, en geniş sınırlarına ulaştı. Selim'in çok aklı Selim sahibi olduğu anlaşılıyor. Hatta bir rivayet vardır. Lala demiş, halk bizim için ne düşünür? Askerler Mustafa'yı isterler padişahım. Babanız Mehmet'i ister padişahım. Anneniz de Bayezid'i ister padişahım. Bizi de Allah istesin. Gel yemeğe devam edelim. Bekliyorlarmış. Bizi de Allah istesin. Hakikaten Allah'ın dediği oldu. Ne askerlerin dediği, ne padişahın, ne Hürrem Sultan'ın dediği oldu. Sultan Selim padişah oldu. İkinci Sultan Selim padişah oldu. Yani Kanuni Sultan Süleyman iyi bir ev babası hüviyeti de çizmektedir. Yani Osmanlı tarihinde bu profili her ne kadar iki oğlunu öldürmüş olsa bile, öldürtmüş olsa bile bu da ayrıca Osmanlı tarihinin taviz verilmez bir prensibini gösteriyor. Oğlunuz bile olsa devletin dirliği için tehlikeli olanlar ortadan kaldırılır.
Çok teşekkür
ederim. Ben teşekkür ederim.
İşte tekrar görüşmek üzere. İpek Yolu.